Ayrım 10.
Rahibelerin keşişlerden önce ortaya çıkmış olduğu anlaşılıyor, daha 3. yüzyılın ortasında. Bazıları kendini mezarlara kapatmıştı. Temizlik nefretle karşılanmış, bitler Tanrı'nın incileri ve azizliğin belirtisi sayılmıştı. Azizler kadın olsun, erkek olsun ayaklarına ırmak geçtikleri zamanlar dışında hiç su değmediğini söyleyerek övünmeliydi. Daha sonraki yüzyıllarda keşişler çok yararlı işlere yaramış, usta tarımcı olmuşlardı. Bazısı bilgiyi canlı olarak tutmuş ya da canlandırmıştır. Fakat başlangıçta özellikle inzivacı kesimlerde böyle şeyler yoktu. Keşişlerin çoğu hiçbir iş yapmaz, dinin öngördükleri dışında bir şey okumaz, erdemi tümüyle olumsuz bir anlamda günahtan, özellikle tenin günahlarından kaçınma biçiminde olumsuz anlamda ele alırlardı. Sanctus Jeremius'un kitaplığını da kendisiyle birlikte çöle götürdüğü doğrudur. Fakat sonradan o da bu işin günah olduğu sonucuna varmıştır. Benedictus. Batı manastırcılığında en önemli ad Benedictus tarikatının kurucusu Sanctus Benedictus'tur. Sanctus Benedictus, Spoleto yakınında soylu bir Umbria ailesinin oğlu olarak dünyaya gelmiş, 480. 20 yaşında Roma'nın lüksünden ve zevkinden el çekerek bir mağarada tek başına 3 yıl yaşamıştır. Bu dönemden sonra daha az müzevi olmuş ve aşağı yukarı 520'de ünlü Monte Cassino Manastırı'nı kurmuş ve Benedictus tarikat kuralını bu manastır için hazırlamıştır. Batılı çevrelerde kabul edilen bu tarikat kuralı Mısır ve Suriye keşişleri arasında geçerli olandan daha hafifini öngörmektedir. Fakat çileci aşırılıktaki yarışma olumlu sonuç vermemiş ve bu işin en aşırı uygulayıcısı en kutsal kişi sayılmıştır. Buna Sanctus Benedictus, koyduğu kuralın dışına çıkan aşırılıkların sadece başrahibin onayıyla uygulanabileceğini söyleyerek son vermiştir. Başrahibe tarikat kuralında büyük güç verilmiştir. Başrahip yaşam boyu seçilmiştir ve kural, sünnilik sınırları içinde keşişleri hemen hemen despotik bir denetim altında bulundurmaktır. Keşişler eskisi gibi canları isteyince bir manastırdan çıkıp başka bir manastıra gidemezler. Daha sonraki zamanlarda Benediktusçular bilgileri nedeniyle dikkat çekmişlerdir. Fakat başlangıçta bütün okudukları sofulukla ilgiliydi. Kurumlar onları kuranların niyetlerinden bağımsız olarak kendi yaşamlarını sürdürüyorlardı. Bu olgunun en çarpıcı örneği İsa'yı da Sanctus Paulus'u da şaşkınlığa düşürebilecek olan Katolik Kilisesi'ydi. Benediktus tarikatı bunun daha küçük bir örneğidir. Keşişler orada yoksul ve lekesiz kalacaklarına ve söz dinleyeceklerine ilişkin ant içerler. Bu konuda Gibbon şunları söyler. Bir yerde bir Benedictus rahibinin şu itirafta bulunduğunu duydum ya da işittim. Kendimi yoksulluğa adamam. Bana yılda 1000 taç kazandırıyor. Söz dinlemeye, itaate adamamla da prens düzeyine çıkarmışım. Onun kendini lekesizliğe adamasının sonuçlarını unuttum. Roma'nın çöküşü. 37, not 57. Tarikat kurucusunun niyetlerinden ayrılmaları bununla birlikte hiçbir şekilde üzüntü verici türden değildi. Özellikle bilgi konusunda doğrudur bu. Monte Cassino kitaplığı ün kazanmıştı ve dünya değişik açıdan Benedictusçuların bilimsel zevklerine çok şey borçlanmıştır. Sanctus Benedictus Monte Cassino'da yaşamıştır. Manastırın kuruluşundan 543'te ölümüne dek. Lombardlar manastır tarafından kendisi de az önce yağma etmiş, keşişler Roma'ya kaçmış. Lombardların kızgınlığı geçince Monte Cassino'ya dönmüşlerdir. Papa Büyük Gregorius'un 593 yılında yazmış olduğu diyaloglardan Sanctus Benedictus hakkında çok şey öğrenmekteyiz. Diyaloglara bakılırsa Benedictus, Roma'da insani bilimler öğrenerek yetişmiş fakat bilgi sahibi çok kişinin sefih ve düşük ahlaklı bir yaşama sürüklendiğini görerek elini bilgi alanından çekmiş. Benedictus bilgide ileri bir aşamaya varmıştı. Bu yüzden Tanrı'nın bulunmadığı tehlikeli bir uçuruma yuvarlanabilirdi. Sonuçta kitabını kapatıp baba evini ve servetini terk etti. Sadece Tanrı'ya çalışma kararıyla bu kutsal amacına hizmet edecek bir yer aramaya koyuldu. Böylece evini terk etti. Öğrenilmiş bir cahillik ve aydınlanmış bir bilgelikle donanmış olarak baba ocağından ayrıldı. keramet gösterme gücü elde etti. Onlardan ilki kırılan bir eleği dua yardımıyla onarmak olmuştu. Kasabalıların kilise kapısına astığı elek orada uzun yıllar, dahası Lombard ailesine değin kaldı. Sanctus Benedictus eleği bırakarak bir arkadaşından başka kimsenin bilmediği mağarasına döndü. O arkadaşı Saint Benedictus'u mağaraya bir iple yiyecek sarkıtarak beslerdi. İpe bir zil bağlıydı. Zilin çalınmasıyla yemeğin geldiği haber verilirdi. Fakat şeytan ipe bir taş attı, ip koptu, zil düştü. Bununla birlikte insanlık düşmanı Aziz'in yiyeceğini kesme umudunu gerçekleştiremedi. Benedictus, Tanrı'nın istediği kadar mağarada kaldıktan sonra İsa Paskalya'da bir rahibe görünerek dünyadan el çeken Aziz'in nerede olduğunu bildirdi ve Paskalya yemeğini onunla paylaşmasını buyurdu. Aşağı yukarı aynı anda çobanlar Sanctus Benedictus'u buldular. Başlangıçta onu fundalıklar arasında koyun postundan yapılmış giysileriyle görünce bir hayvanla karşılaştıklarını sandılar. Sonra Tanrı'nın bendesiyle tanıştıklarını anladılar. Çoğu Sanctus Benedictus'un aracılığıyla hayvanca yaşamdan kibarlık, sofuluk ve iyilikseverliğe yöneldi. Öbür dünyadan el çekenler gibi Benedictus da tenin aldatmacılarından çok çekmişti. Bir zamanlar gözüne çarpan bir kadın vardı. Kadının anısını kötü tin ruh usuna koymuştu. Onun anısı ve ten isteğiyle Tanrı bendesinin tininde öyle bir ateş oluştu. Bu ateş öyle yükseldi ki Aziz zevke tutsak oldu. Çölü bırakmayı bile düşüncesinden geçirdi. Birden Tanrı'nın lütfuyla kendine geldi. Çevresinde sık ve sert dikenler ve ısırganlar vardı. Giysilerini çıkarıp kendini onların arasına attı. Uzun süre orada kaldı. Doğrulduğunda bütün derisi sıyrılmıştı. Bedeninin yaralarıyla tininin yaralarını onardı. Sanctus Benedictus'un ünü yayıldı. Başkeşişleri ölmüş bir manastırın keşişleri, başkeşişliği Benedictus'un almasını rica ettiler. Benedictus bunu kabullendi ve sıkı bir erdemin uygulanması konusunda diretti. Bu direnmede ileri gidince keşişler kızarak onu bir bardak zehirli şarapla öldürmeye karar verdiler. Benedictus bardağın üstüne bir haç çizdi. Bunun üzerine bardak parça parça oldu. Benedictus çöle döndü. Elek kerameti Benedictus'un uyguladığı tek yararlı keramet değildi. Bir gün erdemli bir got, dikenleri temizlemek amacıyla yaba kullanıyordu. Yabanın demir kısmı sapından kopup derin bir suya düştü. Sanctus Benedictus bunu haber alınca sapı suyun içine daldırdı, yabanın demiri geldi, kendiliğinden sapa takıldı. Kutsal kişinin ününü kıskanan komşu rahip ona zehirli bir somun gönderdi. Fakat Benedictus keramet göstererek ekmeğin zehirli olduğunu anladı. Bir kargaya ekmek vermek adetindeydi. Karga komşu rahipten zehirli ekmek gönderildiği gün geldiğinde Aziz kargaya, "İsa aşkına şu ekmeği al, kimsenin bulamayacağı bir yere götür," dedi. Karga Benedictus'un sözüne uydu. Dönüşünde normal hakkını aldı. Günahkar rahip, Benedictus'un bedenini ortadan kaldıramadığını görünce onun tinini, ruhunu öldürmeyi denedi ve manastıra 7 çıplak genç kadın gönderdi. Aziz daha genç keşişlerin günaha girmesinden korktu ve rahibin bir daha böyle hareketlere girişmemesi için manastırdan ayrıldı. Fakat rahip odasının tavanının üzerine çökmesiyle öldü. Bir keşiş sevinçle Benedictus'a rahibin ölüm haberini vererek onun geri dönmesini rica etti. Benedictus günahkarın ölümüne acıdı ve keşişe sevindiği için ceza verdi. Gregorius sadece kerametleri anlatmakla kalmaz, arada bir Benedictus'un çalışmalarına ilişkin kimi olgulardan söz eder. Gregorius'a göre Benedictus 12 manastır kurduktan sonra bir Apollo tapınağının bulunduğu Monte Cassino'ya geldi. Halk hala Apollo tapınağını putperest tapınmalar için kullanmaktaydı. O zamanda bile çılgın bir imansızlar kalabalığı Apollo tapınağına en günahkar kurbanlarını sunarlardı. Benedictus tapınağın mihrabını yıktı, onun yerine bir kilise kurdu. Çevredeki paganları Hristiyan yaptı. Şeytan bu işe gücendi. İnsanlığın eski düşmanı bunu iyiye yormayarak bir tenhada ya da düşte değil, herkesin gözü önünde kutsal babanın karşısına çıktı. Büyük aykırışlarla kendisine karşı zorbalık edildiğinden yakındı. Keşişler şeytanın yaptığı gürültüyü duydular. Fakat onu göremediler. Saygıdeğer baba, şeytanın kaba, zalim bir biçimde, kızgın ağzı, alev saçan gözleriyle kendisini parçalayacakmış gibi göründüğünü söyleyince, bütün keşişler şeytanın söylediklerine kulak kesildiler. Şeytan, Aziz Benediktus'a önce adıyla seslendi. Benediktus yanıt vermedi. Bunun üzerine hakarete yeltendi. Aziz Benediktus dedi. Yanıt alamayınca ses tonunu değiştirip, Melun Benediktus, çık diye bağırdı. Ne yaptın bana? Niye eziyet ettin? Öykü burada sona eriyor. Şeytanın umutsuzluğa düşüp Benediktus'u sorguya çekmekten vazgeçtiği anlaşılıyor. Bu diyalogları biraz uzunca aktardım. Çünkü onların üç katlı önemi vardır. Önce tarikat töresidirler. İrlanda ya da İrlandalılarca kurulanlar dışında kalan bütün Batı manastırlarında egemen olmuş Sanctus Benedictus'un yaşama hakkındaki bilgimizin belli başlı kaynağıdırlar ayrıca. İkinci olarak 6. yüzyılın sonunda yaşayan uygar kişiler arasındaki düşünce ve ilişkilerin canlı bir betimlemesini yaparlar. Üçüncü olarak Batı Kilisesi'nin 4. ve son babası, doktoru ve siyasal olarak papaların en ileri geleni olan Büyük Gregorius yönünden yazılmışlardır. Artık dikkatimizi Gregorius üzerine çevirebiliriz. Gregorius, Northampton başdiakonu, saygıdeğer W.H. Hutton, Gregorius'un 6. yüzyılda yetişmiş en büyük insan olduğunu ileri sürer. Onunla yarışma savında bulunabileceklerin yalnızca Justinianus'la Sanctus Benedictus olduğunu söyler. Cambridge Ortaçağ Tarihi 2 bölüm 8. Her üçü de kesinlikle gelecek çağlar üzerine büyük ölçüde etki yapmışlardır. Justinianus yasalarıyla, geçici olan fetihleriyle değil, Benedictus manastır tarikat kuralıyla, Gregorius ortaya koyduğu papalık gücünü artırmasıyla seslerini sonraki yüzyıllara iletmiş kişilerdir. Aktarmakta olduğum parçalarda Gregorius çocukça ve kolay inanır bir hava içinde görünmekte fakat bir devlet adamı olarak kurnaz, usta, iş görmek zorunda olduğu karmaşık ve durmadan değişen bir dünyada ne yapılması gerektiğini bilen bir kişidir. Bu karşıtlık şaşırtıcıdır. Fakat en etkili eylem adamları çok kez zeka bakımından ikinci sınıftırlar. Büyük Gregorius Roma'da doğmuştur, yaklaşık 540. Zengin ve soylu bir ailenin çocuğudur. Bu addaki ilk papadır. Büyük babasının dul kaldıktan sonra papa olduğu anlaşılıyor. Gençliğinde saraylarda oturmuş, çok büyük bir servete sahip olmuş, Grekçeyi kapsamayan iyi öğrenim görmüştü. İstanbul'da 6 yıl kalmış olmasına karşın Grekçe öğrenememiştir. 573'te onu Roma'nın valisi olarak görüyoruz. Din benliğini sarınca Gregorius görevinden çekilmiş, servetini manastır kurulmasına, iyilikseverlik yolunda harcamaya vakfetmiş, kendini derin düşüncelere ve sağlığını bozan zorluklara adamıştır. Papa II. Pelagius, siyasal yeteneklerini öğrenerek onu, Roma'nın Justinianus zamanından beri ismen bağlı olduğu İstanbul'a göndermişti. Papalığı Gregorius 579'dan 585'e kadar İmparatorluk Sarayı'nda Papa'nın çıkarlarını Batılılardan daha çok itizalciliğe yatkın olan doğulu din adamlarıyla girişilen tartışmalarda papalık teolojisini temsil ederek yaşadı. O sırada İstanbul Patriği, dirilen bedenlerimizin elle dokunulur cinsten olmayacağı gibi yanlış bir düşünceye sahipti. Gregorius, imparatoru böyle bir iman sapıklığından kurtardı. Bununla birlikte Lombardlara karşı bir sefere çıkmak konusunda kandıramadı. Oysa görevinin asıl amacı buydu. 585-590 arasındaki 5 yılı manastırının baş keşişi olarak geçirdi. Sonra papa öldü, yerini Gregorius aldı. Güç zamanlar geçmekteydi. Karışık dönemler yetenekli bir devlet adamına büyük fırsatlar verir. Dipnot. Gregorius için de böyle olmuştur. Lombardlar İtalya'yı yağma etmekteydi. İspanya ve Afrika, Bizanslıların zayıflığı, Batı Gotlarının düşkünlüğü, Mağriplilerin soygunculuğu dolayısıyla kargaşa içindeydi. Fransa'da kuzey ile güney arasında savaş vardı. Romalılar döneminde Hristiyan olan Britanya, Sakson istilasından beri pagancılığa dönmüştü. Ariusçuluğun kalıntıları ve üç madde itizali, dipnot, Justinianus 544 yılında bir bildiriyle ilk kilise okullarından Antakya okulu jeologlarını 3 maddede Kapitula lanetlemişti. Bu okul Aleksandriya okulunun İncil'i alegorik olarak yorumlamasına karşı sözel olarak yorumlamıştır. Hiç de ortadan kalkmamıştı. Kargaşalı zamanlar piskoposları bile etkilemişti. Onların çoğu örnek yaşantılarından ayrılmışlardı. Kilise mevkileri bol bol alınıp satılmaktaydı. 11. yüzyılın ikinci yarısına kadar çok açık bir kötülük sürdü gitti. Mektupları. Bütün bu kargaşalık kaynaklarına karşı Gregorius enerji ve ustalıkla savaştı. Papalık makamına geçmeden önce Roma piskoposu sıra düzeninin en üstünde tutulmasına karşın kendi piskoposluk çevresi dışında herhangi bir kaza yetkisine sahip değildi. Söz gelimi Sanctus Ambrosius papa ile iyi geçinmekteydi fakat kendisini hiçbir surette papalık otoritesine bağlı saymazdı. Gregorius kısmen kişisel nitelikleri, kısmen o sıralarda hüküm süren anarşi nedeniyle batıda ve daha az ölçüde de olsa doğuda, ileri gelen din adamlarına, Roma dünyasının her yanındaki piskoposlara ve din dışı liderlere yazdığı mektuplarla ve bazı başka yollarla köklü, sağlam bir otorite kurabildi. Gregorius'un Kural Kitabı adlı ve piskoposlara öğütler içeren yapıtı orta çağların başlangıcında büyük bir etkiye sahipti. Piskoposların görevlerine bir rehber olsun diye yazılmış ve bu biçimde kabul edilmişti. Gregorius kitabı her şeyden önce Ravenna piskoposu için yazmış ve aynı zamanda Sevilla piskoposuna da göndermişti. Carolus Magnus'un Charlemagne yönetimi sırasında piskoposlara takdis töreni sırasında verilirdi. Büyük Alfred kitabı Anglo-Sakson diline çevirmişti. Doğuda Grekçesi elden ele dolaşan kitap piskoposlara şaşırtıcı olmasa da görevlerini safsamamaları konusunda sağlam öğütler verir. Yöneticilerin eleştirmemesi gerektiğini ancak onların kilisece verilen öğütleri tutmamaları durumunda karşılaşacakları cehennem ateşine karşı uyarılmalarını söyler. Gregorius'un mektupları oldukça ilginç. Sadece yazarının karakterini değil, zamanının bir betimini de veriyor. Bizans sarayının kadınlarına ve imparatora yazdığı mektuplarda bir öğretmenin zaman zaman öneriler sunan, öğüt veren, zaman zaman kınayan ve emir verme hakkına asla kuşkuya düşmeyen tavrına sahip. Azarlanan piskoposlar. Örnek olarak 599 yılında ilki Sardunya'daki Cagliari piskoposuna yazılmış mektupları alalım. Bu piskopos yaşlı ve kötüydü. Mektupta kısmen şöyle denilmektedir. İsa'ya ait günde, pazar günü, ayinin töre ve yöntemini uygulamadan gelen armağanları karıştırma yoluna sapmışsın. Ayinden sonra da armağanların kökünü kazımaktan utanmamışsın. Ak düşmüş saçlarına yine de acıyarak, ey ihtiyar, bir daha böyle hafif davranışlara girmemeni ve sapık işler yapmamanı istiyoruz. Sardunya'nın din dışı makamlarına da aynı konuda mektuplar yazmıştır. Daha sonra yazdığı bir piskopos, cenaze törenini yönetmek için para istediğinden Hristiyanlığa dönen bir Yahudi'ye sinagoga haç ve Meryem tasviri koyma iznini vermesi yüzünden azarlanır. Ayrıca o piskopos ve başka Sardunyalı piskoposlar metropolitlerinin izni olmadan yolculuk yapmışlardır. Buna son verilmelidir. Sonra Dalmatya prokonsülüne yazılan bir mektup gelir. Bu şiddetli mektupta şu satırlarda yer almaktadır. Senin hoşnutluğun Tanrı'dan mı, insanlardan mı anlamıyoruz? Bizimle iyi geçinmek istiyorsan böyle sorunlarda bütün kalbin ve ruhunla ve bütün gözyaşlarınla seni kurtaracak olanı hoşnut etmelisin. Yakışan da budur. Piskoposun nasıl bir kötülük yaptığını bilemem artık. Ardından İtalya valisi Kalinikos'u Slavları yendiği için kutlayan ve ona üç madde konusunda sapkınlığa düşen İstria itizalcilerine karşı nasıl davranması gerektiği konusunda öğüt veren mektup gelir. Ravenna piskoposuna da aynı konuda bir mektup göndermiştir. Siracusa piskoposuna yazılmış ve Gregorius'un başkasına kusur bulacağına istisna kabilinden kendisini savunduğu bir mektuba rastlıyoruz. Söz konusu olan sorun ağırdır. Ayinin belli bir noktasında elhamdülillah denecek midir, denmeyecek midir? Gregorius'un önerisi Bizanslılar yerine Kutsal Jeremius yoluyla Sanctus James'e uymaktı. Dipnot. Siracusa piskoposunun savına karşı söylüyor bunu. Onun yersiz yere Grek geleneğine uyduğunu sananlar dolayısıyla yanılmaktadır. Rusya'da eski ve yeni inanç bölünmesinin nedenlerinden biriydi bu. Erkek kadın, barbar hükümdarlara yazılmış çeşitli mektuplar da vardır. Frank kraliçesi, piskoposluk giysisinin bir Fransız piskoposuna verilmesini istiyordu. Gregorius bu isteği yerine getirmeye hazırdı. Fakat ne yazık ki kraliçenin isteğini sağlamak üzere Gregorius'a gelen elçi bölünme taraftarıydı. Gregorius, Lombardların kralı Acilup'u barış yaptığı için kutlamaktadır. Eğer bir talihsizlik eseri barış yapılmamış olsaydı, her iki tarafta günah işlemek ve tehlikeye atılmaktan başka ne yapacaktı? Birçok zavallı köylünün kanı dökülmeyecek miydi? Oysa köylülerin emeği her iki yan için ne denli yararlıdır? Akilop'un karısı kraliçe Theodolinda'ya kocasını iyi yola yöneltmesini söyler. Brunchild'e 2 dipnot. Avusturya kraliçesi, Batı Gotlarının kralı, Atanagild'in kızı. Krallığında iki şeye kusur bulmasını öğütler. Onlardan biri, din dışı kişilerin sıradan rahip olarak bir hazırlık dönemi geçirmeden piskopos olması, ikincisi ise Yahudilerin Hristiyan köle edinmesidir. Frankların kralı Theodorich ve Theodobert'e Frankların örnek sofuluğu nedeniyle iyi şeyler söylemek istediğini, fakat onlar dinsel mevkileri sıkça alıp sattıkları için bunu yapamayacağını bildirir. Gregorius, Turin piskoposuna yapılan bir haksızlık dolayısıyla kağıda kaleme sarılmıştır. Barbarlardan Ariusçuyken 587 yılında Katolik olan Visigotlar kralı Richard'a yazdığı mektup gönül okşayıcıdır. Bunun için Papa, Richard'a kutsal havari Petrus'un hoşnutluğunu iletmek üzere onun çok kutsal bedeninde taşınmış ve şehitlik mertebesine yükselirken boynunda olan zincirlerden yapılma küçük bir anahtar gönderiyorum sana. Bu anahtar seni bütün günahlarından sıyırabilir. Umarım bu armağandan hoşnut kalmıştır Majeste. Antakya Piskoposu, Gregorius tarafından itizalci Efesus Sinodu konusunda ve şu yolla uyarılır. Doğu kiliselerinde kimsenin rüşvet vermeden kutsal bir mevki elde edemediğine ilişkin haberler gelmektedir kulağımıza. Bu, piskoposun gücünün eriştiği her yerde düzeltmesi gereken bir durumdur. Marsilya Piskoposuysa tapınılan bazı tasvirleri kırdığı için azarlanmıştır. Tasvirlere tapınmanın yanlış olduğu doğrudur. Buna karşın tasvirler yararlıdır ve saygı görmelidir. İki Gol Piskoposu, rahibe olan bir bayan, sonradan evlenmeye zorlandığı için kınanmıştır. Böyle giderse sen kiralık bir göreve sahip olacaksın. Çobanın artamına, meziyetine değil. Yukarıdakiler bir yıl içinde yazılmış mektupların bazılarıdır. Böylece Gregorius'un düşünceye zaman bulamamasına şaşmamalıdır. Bu yılın mektuplarından birinde bundan şikayet eder.